Kitabın adı Karanlığın Soluğu. Yazarı Maxim Chatham. 19. Ayrım. 26. Kar, kışın kendine özgü balesine boyun eğmiş, şafakla birlikte tekrar yağmaya başlamıştı. Fazla şiddetli olmayan yağış, insanı hipnotize edecek bir tek düzelikle havayı tozutuyordu. Kiraladığı arabanın içinde sabırla bekleyen Brolin, deri ceketinin ılıklığına biraz daha gömüldü. Otomobil, Dale Caddesi ile Batı 50. Sokak arasında Shapiro'nun evinin yaklaşık 30 metre kadar ötesine park etmişti. Sadece konutların yer aldığı mahallede insanın gözüne bahçeli tek bir ev bile çarpmıyordu. Bir ya da iki katlı, kusursuz derecede dikdörtgen, karanlık maskeler takmış, pencereleri güneş gözlüğünü andıran kasvetli binalar vardı. Shapiro'nun evi diğerlerinden biraz beride, bir çıkmazın dibinde, tek katlı ve dar bir binaydı. En önemlisi de bütün pencereleri demir parmaklıklarla kaplanmış, çatısı da dikenli tellerle örtülmüştü. Evin hemen yanında, içinde duvarları müstehcen yazılarla ve resimlerle dolu, yıkılmaya yüz tutmuş bir baraka bulunan boş bir arsa vardı. Hava soğuktu ve Brolin, ellerini birazcık olsun ısıtmak için birbirine sürtmeyi değil, ceplerine sokmayı yeğlemişti. Hiçbir yerde göze çarpmayacak, eski ve yamru yumru bir arabayla dolaşabilmek için Brooklyn'in en dökük otomobilini bilerek seçmişti. Araba göze batmamak açısından iyiydi ancak kaloriferleri çalışmıyordu. Brolin, dedesinin İkinci Dünya Savaşı'nın korkunç kışları ve Stalingrad kuşatması ile ilgili anlattığı bir anekdotu hatırladı. Almanlar ısınmak için bir sürü hareket yapıyor, durmadan sallanıyorlardı. Öte yandan Ruslar ise kımıldamadan bekliyorlardı. Soğuktan donup ölen Reich askerlerinin sayısı inanılmayacak kadar çoktu. Brolin, ona doğru eğilen ve sanki bir sır açıklayacakmış gibi fısıltıyla konuşan dedesini hala hatırlıyordu. Çünkü Ruslar, hareket etmezlerse, derileriyle elbiseleri arasında sıkışıp kalan havanın vücut ısısının etkisiyle ısınacağını ve bu hava yastığını soğuktan korumak gerektiğini biliyorlardı. Oysa Almanlar durmadan hareket ederek oralara soğuk hava dolduruyorlardı. Brolin, dirseklerini vücuduna bastırmış, şu ünlü hava yastığının ısısını yükseltmeye çalışıyordu. Gözleri çıkmaz sokağa seyredaldı. Shapiro'nunki bir çitle çevrili boş arsadan önceki son evdi. Arsanın ortasından geçen dar bir yol, yayaların karşı tarafta birkaç kavruk ağacın gözlerden sakladığı süpermarkete ulaşmasını sağlıyordu. Ortalıkta kimse yoktu. Arsanın üzerinde çöpler ve atıklar, hatta çürümeye bırakılmış hurda bir minibüs bile vardı. Brolin, eve nasıl gireceğini düşünürken, birden arabanın camına vurulduğunu duyunca yüreği hopladı. Yanına tanıdık bir yüz eğilmişti. Örgülerini bir beyzbol kasketinin altına sıkıştırmış olan Annabel, gülerek ona bakıyordu. ''Beni korkuttunuz, burada ne arıyorsunuz?'' Lucas Shapiro'yu tutuklamaya giden onlarca polis göreceği korkusuyla çevresine bakındı. ''Sakin olun, yalnız geldim. Sizin böylesi bir aptallık yapmanıza izin verdiğim için bütün gece gözümü kırpmadım. Bu konuyu konuşmuştuk. Ben sizden sadece... Yalnız yapma iznini.'' Brolin ellerini havaya kaldırdı. ''Ne diyorsunuz siz? Böyle yapmakla meslek hayatınızı tehlikeye atıyorsunuz. Bırakın ben halledeyim. İçeride en ufak bir olay olur da sizi orada bulurlarsa sizin... İçeri girmeyeceğim, gözcülük yapacağım. Şimdi susun da beni dinleyin. Dün konuştuklarımızı düşündüm ve haklı olduğunuza karar verdim. Öncelik hayat kurtarmakta olmalı. Onun için evi iyice arayın. Eğer Shapiro'yu suçlayacak en ufak bir kanıt bulursanız hiç dokunmadan bana haber verin. Ancak bir şey bulamazsanız adamı tutuklayıp bize arkadaşlarından bahsetmeden tekrar salıverilmesi riskine girmek de istemiyorum. İzlemeyi alırız. Eve girmeden ona karşı kanıt ya da ipucu bulup bulamayacağınızı bilemem. Bunu da yasal yollardan yaparsam Shapiro'nun haberi olacak. Bu özel bir durum. Onun için de bir son dakika yasasından yararlanıyoruz diyelim. Sadece sizin ve benim için çıkan bir yasadan. Brolin'e göz kırptı. Adam evden çıkıp bizi görmeden arabaya binin. Annabel yolcu koltuğuna kurulup sırt çantasını açtı. Meslektaşlarımız bu sabah St. Edward's Kilisesi'ne gittiler. Sizinle konuşan rahibe birkaç soru soracaklar. Alın şunu. bir telsiz cihazına bağlı bir kulaklıkla yakaya iliştirilecek minik bir mikrofon uzatıyordu. "Bunları karakoldan aldım. Böylece temasta oluruz." Brolin, genç dedektifin düşüncesini onayladı. Bu kadın, parlak fikirden yana sıkıntı çekmiyordu anlaşılan. Ondan böylesi bir değişiklik beklemediğini kendine itiraf etmek zorunda kaldı. Sadece Shapiro'nun evinin civarında bu arabanın içinde oturması bile ona pahalıya mal olabilirdi. Elindeki çok önemli bilgileri ekip arkadaşlarıyla paylaşmamıştı. Birkaç dakika sonra evin arkasına dolanan garaj yolunda bej bir kamyonet göründü. Direksiyonda da Lucas Shapiro. Kamyonet sokağa sapınca Brolin eğildi. Araba yanlarından geçip gidene kadar yüzü Annabelle'in bacağına yapışık halde bekledi. "Özür dilerim," dedi doğrulurken. "Beni görmemesi gerekiyordu." "Önemi yok, fazla büyütmeyin. Tedbirli olmak iyidir." Geriye kız kardeşi Janine kaldı. "Bugün işe gidecek. Gideceğini öğrendim ama evden tam olarak kaçta çıkacağını bilmiyorum. Polisin hayatı sabretmekle geçer." Annabelle kaşlarını kaldırdı. Janine evden çıkana kadar 3 saat daha beklemeleri gerekti. Kapıdan çıkan ufacık, saçları erkek biçimi kesilmiş, son derece sıska bir kadındı. Paltosunun içinde yüzüyor gibiydi. Metroya doğru sokağın köşesine inanılmayacak kadar yavaş adımlarla yürüdü. "Bir kadın böyle bir şeyi neden yapsın ki?" diye yüksek sesle düşündü Annabelle. "Tamam, Lucas acımasız bir hırsız ama ya kız kardeşi? Bunun ne yararını görür? Aynı dürtülere sahip olamaz, değil mi?" Birlikte çalışan katillerde her zaman bir egemen, bir de ezilen vardır. Bana kalırsa Lucas, fiziği ve karakteri sayesinde uzun zamandır kız kardeşinin üzerinde hakimiyet kurmuş olmalı. Çocukken dediğini yaptırmak için ona kötü muamele ettiğinden eminim. Irzına bile geçmiş olabilir. Son derece kırılgan olduğunu anlamak için yürüyüşünü izlemek bile yeterli. Kadının kendine en ufak bir güveni kalmamış. Abisinin bu durumdan yararlandığından hiç kuşku yok. Sürekli hiçbir şeye yaramadığını, kendisi olmazsa hiçbir şey beceremediğini söylediğinden de eminim. Kız kardeşinin hayatında vazgeçilmez olabilmek için elinden gelen her şeyi yapmıştır. İkisi de 30'larına gelmiş olmalarına rağmen hala birlikte oturuyorlar. Hatta Lucas hapisteyken bile kız kardeşini etkilemekten geri kalmamıştır bence. Aslına bakarsanız kesin olarak bildiğim hiçbir şey yok. Ben sadece bir varsayımdan hareket ediyorum. Kan içici çiftlerin çoğu böyledir. İyi de buradan öldürmeye size de fazla çılgınca gelmiyor mu? Artık hiçbir şeye şaşırmıyorum. Örnek ister misiniz? 90'lı yıllarda Paul Bernardo ile Carla Homolka evlendiler ve Carla tecavüz etmesi için kendi kız kardeşini kocasına sundu. Kardeşine uyuşturucu verip tecavüz sahnesini filme alan da bizzat Carla'ydı. Kızcağız kahrından öldü sonunda. Paul ile Carla bu marifetlerini tutuklanana kadar birkaç kez tekrarladı. Buna benzer tonlarca örnek var. Tonlarca. Annabelle düşünerek geçirdiği bir suskunluktan sonra pişmanlığın hissedildiği bir sesle konuştu. "Dünya doğru dönmüyor. Bazen işlerin giderek kötüleştiği fikrine kapılıyorum. Dünyanın bu işte hiçbir suçu yok. Asıl kabahati olanlar insanlar." Aralarında birbirlerini anlayan bir bakışma geçti. Polisler insan çılgınlığının her günkü tanığı olsalar da bu tanıklıklarında hep yalnızdırlar. Oysa bu ikisi durumu anlıyor ve bu düşünce onları ısıtıyordu. Janine Shapiro'nun eve dönmeyeceğinden emin olmak için yarım saat daha bekledikten sonra Brolin arabadan indi. Sürpriz ortağına eğildi. "Birazdan öğle olacak. Lucas öğle yemeğini genellikle evde yiyor ama eğer gelecekse Manhattan ve Brooklyn'i aşması saat 1'i bulur. 1'e 10 kala beni uyarırsınız. Anahtar kontağın üzerinde. Eğer bir sorun çıkarsa buradan ayrılıp benimle ilgilenmiyorsunuz, anlaştık mı?" Annabelle başını salladı. 7. frekans," dedi Brolin'in ceketinin cebinden taşan telsizi göstererek. "Görüşmek üzere." Genç kadının gerçek değerini bildiği dostça bir tebessümden sonra hızlı adımlarla karşı kaldırıma geçti. Geri sayım başlıyordu. 27. Brolin, yandan bakıldığında basık görünen binaya yaklaşırken hazırlamıştı eylem planını. Ellerine deri eldivenlerini geçirdi ama küçük kulaklığı telsiziyle birlikte cebinde bıraktı. Yağan kar sayesinde kimseye görünmeyeceğinden emindi ama yine de dikkat çekici bir ayrıntıyla insanların gözüne batmamaya çalışıyordu. Evin önünden geçti ve boş arsanın çitleri arasından kıvrılarak ilerleyen dar yola girdi. 50 metre kadar sonra bu döküntü çölünün ortasında durdu. Trafiğin uğultusu boğuk bir ses olarak ona ulaşıyor, burada rahatsız edici bir sükunet, hayat ve gürültü eksikliği hüküm sürüyordu. Sokaktan ya da süpermarketin otoparkından görülmediğine emin olunca sağdaki çitin üzerinden atladı. Rahatça aşmak için hem kol hem de bacak kaslarından yararlandı. Daha sonra bu mide bulandırıcı karmaşada ayaklarını nereye bastığına dikkat ederek geldiği yönde yürümeye koyuldu. Toprağa saplanmış şırıngayı görünce tedbirli davranmakta ne kadar haklı olduğunu anladı. Shapiro'ların evinin hizasına vardığında parmaklıklardan aşabilmek için çürümüş bir kasa yığınına tırmandı. Evin yanındaki yoldan gitmiş olsa en azından 5 dakikalık zaman kazanacağının, bunca çaba harcamak zorunda kalmayacağının farkındaydı tabii ama özellikle polisin yapacağı ziyareti de düşününce komşulardan birine görünme tehlikesini göze alamamıştı. Herkes sabahleyin evin çevresinde görülen herifin kim olduğunu merak edebilirdi. Uzunlamasına yayılan arka avlu, kırmızı plastik varillerle ve her biri diğerinden daha korkunç görünen zincirlerle, kancalarla doluydu. Brolin, gazetelerin atacağı manşetleri düşündü. Katilin evi, kasap çengelleriyle dolu. Avlunun ucunda beliren küçük hangarın yeni yapıldığı belliydi ve üzerindeki soğutma tesisatı durmaksızın vınlıyordu. Hangarın ağır demir kapısının üzerinde kocaman bir asma kilit vardı. Özel dedektifin dudakları memnuniyetle kasılıverdi. Kilitli kapılar konusunda pek başarılı değildi ama asma kilitlerin hakkından gelebiliyordu. Böyleleri daha kolaydı. İç cebinden bir maymuncuk takımı çıkardı. Kilidi neredeyse hiç zorlanmadan açtı. Kapıyı aralayıp kafasını soktu. Tavandan sığır parçaları sarkıyor, boyutları ufak ve tavanı basık hangarda başka bir çıkış görünmüyordu. Brolin geriledi ve asma kilidi bir bidonun üzerine bıraktı. Burada oyalanmanın hiç gereği yoktu. Emin olabilmek için burayı daha sonra, evi tamamen dolaşınca arayacaktı. Evin arka kapısına yaklaştı. Tel kapı korkunç bir gıcırtıyla açıldı. Maymuncuklarını alıp kapının kilidine girişti. Bütün mahalledekiler gibi basit ve oldukça kullanılmış olan kilit bir saniyede açıldı. Brolin, karın içeri dolmasına izin vermemek için hızla eve girdi. Kapıyı kapatınca çevresine rahatsızlık gibi ağır bir sessizlik çöktü. Karanlık bir mutfaktaydı. Evinin üst kısmı ve duvarların bir bölümü yağdan parlayan fayanslarla kaplıydı. Brolin ilerledi. Islak ayakkabıları muşambanın üzerinde gıcırdıyordu. İyi başladık. Yüreği gümbür derken bakışlarıyla mutfağı, koyu ahşap eşyayı, yüzlerce bıçağın okşama izlerini çizgi çizgi taşıyan masayı uzun süre inceledi. Bir köşede fatura klasörleri. Hemen yanında elle yazılmış notlardan bir yığın, kişisel faturalar. Batı duvarının üzerine sadece destansı göğsüyle bir güzelin fotoğrafının görüldüğü, ocak yaprağı açık bir Pirelli takvimi asılmıştı. Eldivenli parmakları yazılı notlar görmek umuduyla sayfaları çevirdi. Takvimde alışveriş, mezbaha, et teslimi gibi önemsiz yazılar dışında dikkat çekecek bir şey yoktu. Brolin koridora geçti. Üst kata çıkan merdivenleri boş verip salona girdi. Dirseği cebindeki şişkinliğe değince aklı başına geldi. Tüh, Annabelle'i unuttum. Telsizi eline alıp 7. frekansa girdi. Mikrofon ve kulaklığı taktı. Annabelle, beni duyuyor musunuz? Tatsız bir parazitin ardından genç kadının sesi duyuldu. Evet, ne yapıyordunuz? Hiç, daha yeni girdim. Alt katı kolaçan ediyorum. Her şey yolunda. Yavaş yavaş evin asıl odasına girdi. Burada da dışarının gri ışığı ortalığı iyi aydınlatmıyor. Üstelik pencerelerdeki kalın perdelerde ışığın bir bölümünü emiyordu. Havada tütsü kadar insan içine işlemese de baş döndürücü bir koku vardı. Dolapların içine bırakılan lavanta keseleri gibi diye düşündü Brolin. Daha çok duvarlara sinmiş bir koku. Muşambanın yerini kapan ucu salı öylesine eskiyip eprimişti ki hasta bir köpeğin postunu andırıyordu. Güneşsizlikten kararmış lambriler salonu tavandan tabana kaplıyordu. Brolin, kalem fenerini alıp bütün odayı bölge bölge taradı. Fenerin aydınlatma çapı çok düşük olduğundan, bir dakika sonra burnunu ilginç görünen ayrıntılara dayamıştı bile. Kanepe tümüyle buruşmuş mavi bir kumaşla kaplanmıştı. Televizyonun uzaktan kumandası kanepenin iki kıvrımının arasında sıkışıp kalmıştı. Alçak sehpanın altında bir yığın otomobil dergisi duruyordu. ''Bana nasıl yaşadığını anlat Lucas, gündelik hayatını göster bana. Akşamları işten döndükten sonra ne düşünüyorsun, arabaları mı? Bunu külahıma anlat. Kızları, kızları öyle değil mi kızları? Ama senin düşlerin başkalarınınkilere benzemiyor, yoksa yanılıyor muyum? Yaşlı bir röntgenci gibi elinde pantazla kenefe gidip 31 çekmiyorsun. Seni tahrik eden, korkudan bağıran insanların fotoğrafları, kendi çektiğin fotoğraflar, doğru değil mi? Senin aradığın mutlak güç, hakimiyet, sonunda bütünüyle sana yönelik olduğu için benzersiz ve eksiksiz zevki veren gerçek hakimiyet. Seni bencil seni. Ötekilere hakim olmak tek zevkin. Sadece sen ve zevkten attığın çığlıklar. Minik feneriyle karanlığın kuytuluklarını gözden geçirerek bir noktadan diğerine durmaksızın, yorulmadan adım adım ilerledi. Evde tek bir bitki yoktu. Zaten hiçbir bitki bu loşluğa dayanamazdı. Salonun dibine yakın bir yerde, dolaba dayanmış bir ütü masası ile büfenin arasında bir dikiş makinesi vardı. Yanında duran plastik sepetteki kumaş yığınına bakılırsa, hala kullanılan eski model bir makineydi. Anlaşılan Lucas, ona bağlanması, düşünüp durumunu sorgulayamaması için kız kardeşini sonuna dek istismar ediyor, hiç durmadan çalıştırıyordu. Brolin işte o an eve girdiğinden beri tek bir fotoğraf bile görmediğini fark etti. Pirelli takviminin dışında herhangi bir süs eşyası da yoktu. Tabii ona da süslenebilirse. Son bir kez daha çevresine bakındıktan sonra yeniden koridora döndü. Koridorun üzerindeki üç kapı sırasıyla bodruma, ıvır zıvırın yığıldığı bir depoya ve tuvalete açılıyordu. Brolin fazla umuda kapılmadan depo ile tuvaleti kolaçan etti. Sonra da fenerini bodrumun ardına kadar açılmış karanlık ağzına çevirdi. Eğer Shapiro'da seri cinayet işleyen katillerin çoğu gibi davranıyorsa, cinsel kölelerinden oluşan haremini yerleştireceği bir sığınak yapmış olmalıydı. Bu sığınağın bulunacağı yerinde pencerelerin uzağında olması gerekirdi. Brolin onu bekleyen mutlak boşluğa baktı. İlk birkaç tahta basamaktan sonra gelenler yeraltının karanlığında görünmez olmuştu. İnmek zorundaydı. Annabel gergindi. Hiçbir tempoya uymaksızın sadece stresten kurtulabilmek için parmaklarıyla direksiyonda trompet çalıyordu. Arada bir camın üzerine biriken karları temizlemek için silecekleri çalıştırıyor, tüm dikkatini tehlikenin gelebileceği üç sokakta topluyordu. İnsanların alışkanlıklarına güvenmek çok doğru olmasa da aslında daha uzunca bir süre kimsenin gelmemesi gerekirdi. Lucas Shapiro'nun kamyonetinin dikiz aynasından belirmesi için en ufak bir rastlantı yeterliydi. Annabel saatine baktı. 12:31. Katilin dönüşüne yarım saat vardı. Katil olduğundan kuşkulanılan adamın diye düzeltti düşüncesini. Brolin'den en ufak bir işaret bile yoktu. Ama özel dedektifin bütün dikkatinin yaptığı işte olacağını düşünerek onu rahatsız etmemeye karar verdi. Brolin gideli beri içinde, girişimlerinde çuvallayacaklarını, zaman geçirmeden kaçmaları gerektiğini haykıran kötü bir his vardı. Kulak verilmemesi gereken aptalca şeyler diye düşündü Annabel. Her şey kafanda senin, korkuyorsun. Onun için de bir an önce tüyebilmek amacıyla bahaneler uyduruyorsun. Üstelik şu anda böylesi saçmalıkları düşünmenin hiç sırası değil. Ah, dikiz aynaları, onlara bakmayı da unutma. Sabit fikirlerinden biri karşısında yenilgiyi kabul etmeden önce 5 dakika kadar direnip mücadele etti. Şoför tarafına kayıp motoru çalıştırdı. Tam Shapiro'ların evinin karşısında kusursuz bir park yeri görmüştü. Böylece en ufak bir aksilikte Brolin arabaya daha kolay yetişebilecekti. Annabel yaşlı Oldsmobile'i hareket ettirdi ve hemen yola koyulmaya hazır, burnunu ters tarafa çevirip durdu. Yeniden saatine baktı. 12:40. 19. ayrımın sonu. Sayfa 176. Devamı 20. ayrımda.